7. Ayrım.
Ayrıca lalelerle, hezaranlarla, zambaklarla süslü ak atlastan, pembe ipekliden geniş kollu cübbeler, mavi astarlı al kadifeden mihrap perdeleri, bir alayda kutsal eşya örtüsü, kase örtüsü, İsa'nın bez üzerine resimleri. Bütün bu hazineler o güzel evinde topladıklarının hepsi ona bir takım unutma araçları olacaktı. Kimi vakit katlanamayacağı kadar ağır gelen korkudan bir mevsim için kaçmanın yolları. Değişen çizgileri kendisine yaşantısının gerçek çöküşünü gösteren o korkunç portreyi çocukluğunun nice yıllarını geçirdiği bu ıssız kilitli odanın duvarına kendi elleriyle asmış, üzerine de o allı sırmalı kumaşı perde gibi örtmüştü. Haftalarca oraya hiç girmeyecek, o boyalı çirkin şeyi unutacak, eski tasasız yüreğine, bulunmaz neşesine, kendini çılgınca yaşamaya verme huyuna yeniden kavuşacaktı. Sonra birdenbire bir gece usulca evden çıkacak, Blue Gate Fidelis'in yakınındaki o korkunç yerlere inecek, her şeyi unutuncaya dek günlerce orada kalacaktı. Dönüp eve gelince resmin karşısına geçip oturacaktı. Kimi vakit ona da kendine de tiksinti duyacaktı ama kimi vakitte günahın çekiciliğinin yarısı olan o benlik duygusuyla koltukları kabaracak, kendisinin taşıması gereken yükü taşıyan şu biçimsiz gölgeye gizli bir sevinçle bakıp gülümseyecekti. Birkaç yıl sonra İngiltere'den uzak kalmaya artık dayanamadı. Truville'de Lord Henry ile birlikte oturduğu köşkü de kışları geçirdikleri Cezayir'deki o duvarla çevrili ak evi de sattı saldı. Resimden bunca uzak kalma hoşuna gitmiyordu. Yaşantısının öylesine bir parçasıydı o. Sonra kapıya koca koca çubuklar koydurmuştu ama gene de kendisi yokken odayı biri eline geçiriverirse diye de korkuyordu. Biliyordu, resim onlara bir şey söylemeyecekti. Evet, yüz böylesine bozulmuş, çirkinleşmişken gene de resim göze çarpacak kadar kendisine benziyordu. Orası öyle ama bundan ne öğrenebilirlerdi ki? Kendisini kınar gibi konuşanların yüzüne güler geçerdi. Bu resmi o yapmamıştı ki. Portre türlü ayıplarla dolu aşağılık bir adam gibi görünüyorsa ona neydi? Gerçeği kendisi söylese bile inanırlar mıydı ki? Gene de korkuyordu. Nottinghamshire'daki konağında kalırken kendi dengi kibar gençlere şölen verirdi. Bunlar başlıca arkadaşlarıydı. Dorian'ın yaşayışı da çılgın şatafatıyla, göz kamaştırıcı parlaklığıyla bütün ili şaşırtırdı. İşte bu eğlentiler sırasında kimi vakit konuklarını bırakır, kapı kurcalandı mı resim yerinde duruyor mu diye bakmaya koşardı. Ya çaldılarsa? Bunu düşününce bile korkudan ürpertiler geçiriyordu. O zaman gizini bütün dünya öğrenirdi. Belki de bütün dünya daha şimdiden kuşkulanıyordu bundan. Çünkü birçok kişi ona hayran kalıyordu. Olsa da küçümseyenler de az değildi. West End'deki bir kulüpten neredeyse kovuyorlardı. Oysa gerek soylu kişi gerekse toplum içindeki durumu bakımından bu kulübe üye olmak hakkıydı. Anlattıklarına göre bir keresinde de bir arkadaşı onu Churchill kulübüne götürünce cigara solundan içeri girer girmez Berwick Dükü ile bir bey daha pek göze çarpar bir biçimde ayağa kalkıp dışarı çıkmışlar. 25 yaşını aştıktan sonra onun üzerine bir takım tuhaf öyküler anlatılmaya başlanmıştı. Söylendiğine göre Whitechapel'deki ücra köşesindeki aşağılık bir meyhanede yabancı gemi görmüşler. Hırsızlarla, kalpazanlarla işbirliği yapıyormuş. Bunların çevirdikleri işlerin gizlerini biliyormuş. O akıl sır ermez ortadan kaybolmaları dillere düşmüştü. Yeniden kalabalık arasında göründüğünde herkes ya köşelerde birbiriyle fısıldaşıyor ya burun büküp geçiyor ya da gizini öğrenmeyi kafalarına koymuşlar gibi soğuk araştırıcı bakışlarla gözlerini ona dikiyorlardı. Bu küçümsemeleri hafife almaya kalkmalara kendisinin aldırdığı yoktu elbet. Birçok kişilere göre de onun bu boş verici hali, tatlı çocuksu gülümseyişi üzerinden hiç gitmeyeceği benzeyen o yaman gençliğin son cana yakınlığı kendisine sürülen karalara yeterince bir karşılık vermiş oluyordu. Evet, onun üzerine söylenenler birçoğuna göre yalandan başka bir şey değildi. Yalnız gözden kaçmayan bir şey vardı. Onunla pek içli dışlı olanların kimisi bir süre sonra kendisinden kaçmaya bakıyordu. Ona çılgınca hayran olan, uğruna her türlü toplum yasağını çiğnemeyi göze almış, kurallara meydan okumuş kadınların o içeri girer girmez utançtan ya da korkudan benizleri atıyordu. Gene de bu ağızdan ağıza dolaşan rezaletler birçoğunun gözünde Dorian Gray'in o acayip tehlikeli çekiciliğini ancak arttırıyordu. Büyük serveti onu bir bakıma koruyordu. Toplum hiç olmazsa uygar toplum, hem zengin hem çekici kişilerin aleyhinde hiçbir şeye kolay kolay inanmaz. İçinde öyle bir duygu vardır ki davranışlar ahlaktan daha önemliymiş gibi gelir. Ona göre en yüksek saygı değerlik bile insanın iyi bir aşçısı olmasına daha önemli değildir. Sonra ne de olsa size kötü bir akşam yemeği yediren, kötü şarap içiren adama özel yaşayışında hiçbir suç kondurulamaz demek pek zayıf bir avutmadır. Bu konu üzerindeki bir tartışmada Lord Henry'nin dediği gibi ılık bir yemeğin kusurunu başlıca erdemler bile kapatamaz. Bu görüş belki de üzerinde hayli durulmaya değer. Çünkü iyi bir toplumun kuralları da sanatın kurallarıyla birdir ya da bir olmalıdır. Bunun için biçim kesin olarak gereklidir. Toplumda bir törenin gerçek dışılığı kadar ağır başlılığı da bulunmalıdır. Şairane bir oyunu yapmacık niteliğiyle bu gibi oyunları bize hoş gösteren inceliği, güzelliği bağdaştırılmalıdır. İçtenlik böylesine korkunç bir şey mi? Değil bence. Kişiliklerimizi çoğaltmamıza yarayacak bir yoldur ancak. Daha doğrusu Dorian Gray'in görüşü buydu. İnsandaki beni yalın, değişmez, güvenilir tek bir şey gibi görenlerin yalın katruh anlayışlarına şaşıyordu. Ona göre insan binbir çeşit yaşayışı, binbir çeşit duygusu olan türlü biçim karmaşık bir yaratıktı. İçinde babadan dededen kalma tuhaf tuhaf düşünceler, tutkular vardı. Teninde de ölmüşlerin korkunç hastalıklarının kalıntıları. Dorian Gray köydeki evinin o sıkıcı soğuk resim salonunda dolaşıp damarlarında kanlarını taşıdığı kimselerin çeşitli portrelerine bakmaktan pek hoşlanırdı. İşte Philip Herbert, Francis Osborne, Kraliçe Elizabeth ile Kral James'in saltanatları üzerine anılar adlı kitabında onu anlatırken hoş yüzü dolayısıyla sarayda pek sevgi görürdü. Ne var ki yüzü ona uzun süre arkadaşlık etmediler. Dorian Gray ara sıra Philip Herbert'ın bu gençlik yaşantısını mı sürdürüyordu yoksa? Acayip bir zehirli böcek vücuttan vücuda geçmişti, en sonunda ona mı gelmişti? O bozulan güzelliği içten içe sezmişti de onun için mi Basil Hallward'ın odasında birdenbire hemen hemen ortada hiçbir neden yokken o çılgınca dua yaşayışını böylesine değiştiren dua ağzından çıkmıştı. İşte şurada da Sir Anthony Sherard duruyordu. Arkasında al üzerine sırma işlemeli dar bir ceket, üzerinde mücevherlerle süslü bir pelerin, kollarda sırmalı fırfırlar. Savatlı gümüş zırhı da ayaklarının dibine yığılmış. Bu adamdan Dorian'a neler kalmıştı? Napoli'li Giovanna'nın sevgilisi ona bir takım günahlar, ayıplar mirasımı bırakmıştı. Dorian'ın yaptıkları onun çekindiği şeylerin gerçekleşmesi miydi yoksa? Şurada da rengi atan kanavadan bir kadın gülümsüyordu. Yüzünde hotozlu peçe, belinde incili kemer, arkasında kolları yırtmaçlı pembe bir giysi. Sağ elinde çiçek vardı, sol eliyle de ak pembe güllerle süslü mineli bir gerdanlık tutuyordu. Yanındaki masanın üzerinde bir mandolinle bir elma duruyordu. Sivri uçlu ufacık ayakkabılarının üzerinde kelebek biçimi bağlanmış geniş şeritler vardı. Dorian onun yaşantısını, sevgilileri üzerine anlatılan tuhaf öyküleri bilirdi. Kendisi de bir bakım ona mı çekmişti? Ağır kapaklı badem gözler ona merakla bakar gibiydi. Yaşlı saçları pudralı, yüzüne yer yer şerit yapıştırılmış George Willoughby'ye ne dersiniz? Ne korkunç bir görünüşü vardı. Yüzü durgun soğuktu. Şehvetli dudakları küçük görür gibi bükülmüştü. İnce dantelden fırfırlar yüzükler içindeki zayıf sarı ellerinin üzerinde dökülüyordu. 18. yüzyılın züppelerinden biriymiş. Gençliğinde de Lord Ferrars'ın ahbabıymış. Ya 2. Lord Beckingham'a ne buyurulur? Naip prense en çılgın günlerinde arkadaşlık etmiş. Bayan Fitzbert'le gizli evlenmesinde tanıklardan biri oymuş. O kestane kızılı perçemleriyle, yukarıdan bakan herkesi küçük görür gibi duruşuyla ne mağrur ne hoş bir hali vardı. Dorian'a ondan ne gibi bir tutku miras kalmıştı acaba? Herkes onu düşük bir adam gibi görürmüş. Charlton konağında alemler yaparmış. Göğsünde diz bağı nişanının yıldızı parlıyordu. Yanında da karısının portresi asılıydı. Karalar içinde soluk benizli ince dudaklı bir kadın. Dorian'ın damarlarında onun kanı da dolaşıyordu. Ne tuhaf. Sonra annesi Lady Hamilton. Dudakları şaraba batmış ıslak. Dorian ondan kendisine neler geçtiğini biliyordu. Güzelliğini başkalarının güzelliğine tutkunluğunu hep ondan almıştı. Annesi arkasında Bacchus rahibelerinin obol entarisiyle ona gülümsüyordu. Saçlarında asma yaprakları vardı. Elindeki kupadan allar dökülüyordu. Resimdeki ışıltılar sönükleşmişse de gözler gene derinlikleriyle, renklerinin parlaklığıyla yaman bakıyordu. Dorian nereye giderse bu gözler de oraya çevriliyor gibiydi. Bununla birlikte insanın kendi soyunda olduğu gibi edebiyatta da dedeleri nineleri vardı ki belki yüz benzerliği bakımından da yaratılış bakımından da birçoğu daha yakındı. Hele etkilerini insan daha kesin olarak duyardı. Kimi vakit Dorian Gray'e öyle geliyordu ki bütün tarih kendi yaşantısından başka bir şey değildi sanki. Gerçekten yaşadığı değil, hayalinin ona yaşattığı, beynindeki damarlarındaki yaşantı. Ona öyle geliyordu ki dünya sahnesinden gelmiş geçmiş günahı öylesine çekici, kötülüğü öylesine incelik dolu hale getiren bütün o korkunç acayip yaratıkların hepsini tanımıştı. Anlaşılmaz bir biçimde onların yaşantısı kendisinin yaşantısıydı sanki. Bu tuhaf duygu Dorian'ı öylesine etkilemiş olan o yaman romanın kahramanında da vardı. 7. bölümde anlatır. Tiberius olmuş, yıldırım çarpmasın diye başında defne dallarından bir çelenkle, çevresinde de cüceler, tavuslar böbürlene böbürlene gezinirken, kavalcı da kolcunun kırbaç atmasının taklidini yaparken, Capri'de bir bahçede oturmuş, Elefantis'in o ayıp kitaplarını okumuş. Caligula, dipnot, Roma İmparatoru Caligula atını yargıç yapacak kadar aklını kaçırmıştı. Olmuş, yeşil gömlekli binicilerle ahırlarında kadeh tokuşturmuş, göğsü mücevherli bir örtüyle kaplı atla birlikte fil dişi bir yemlikten yem yemiş, Domitianus olmuş, dünyanın bütün nimetlerini elde etmiş kimselerin uğradığı can sıkıntısı o korkunç Theodum Vitae içinde bunalarak gözlerini korkuyla açmış, ömrüne son verecek hançerin yansısını arayarak mermer aynalar dizili bir geçitten yürümüş, oyun alanındaki kızıl kanlı sahneleri duru bir zümrütten seyretmiş, sonra da gümüş ayakkabılı katırların çektiği incili al atlaslı bir tahtiravanda nar sokağından altın eve gitmiş. Yoldan geçerken adamların Nero'ya yaşa diye bağırdıklarını duymuş. Ela gabalus olmuş, yüzünü renk renk boyamış, kadınlar arasında iplik bükmüş. Kartaca'dan ayı almış getirmiş, gizemli bir törenle güneşle evlendirmiş. Dorian bu düş dolu bölümü bir daha okurdu. Onun arkasından gelen iki bölümü de öyle. Bu iki bölümde acayip duvar halıları, ustaca işlenmiş mineler gibi günahın, kanın, yıpranmanın çirkinleştirdiği ya da çılgınlaştırdığı kimselerin hem korkunç hem güzel biçimleri çiziliyordu. Milano dükü Filippo karısını kesmiş, sonra da dudaklarına al bir zehir sürmüş, sevgilisi ölünün üzerine kapanınca dudaklarından ölüm emsin diye. İkinci Polo olarak tanınan Venedikli Pietro Barbi öyle kendini beğenmiş bir adammış ki Farmasus, dipnot, Papa Farmasus 816-896 siyasada büyük oyunlara girişmiş, istediklerini imparator yapmıştır. Olmak peşindeymiş. 200 bin florun değer biçilen külahını korkunç bir günah karşılığında almış. Gian Maria Visconti tazıları adamları kovalatırmış. Öldürülünce kendisini eskiden pek sevmiş bir sokak kadını onun ölüsünün üzerine güller serpmiş. Sonra kır atı üzerinde Borgia geliyordu. Yanında da gene at üzerinde kardeş katili. Pelerine Pretto'nun kanı bulaşmış. Sonra 4. Sixtus'un oğlu, göz bebeği Floransa'nın genç kardinal piskoposu Pietro Riaru da vardı. Güzelliğinin ölçüsüne ancak hovardalığı erişirmiş. Aragonlu Leonara'yı allı aklı ipeklilerle üstlü, su perileriyle, orman perileriyle dolu bir odaya almış, şölende Ganymedes ya da Hülas gibi şarap sunsun diye de bir çocuğu yaldızlara bulamış. Ezeli'nin üzüntüsünü ancak birinin ölümünü seyretmek giderebilirmiş. Kimi adam nasıl kızıl şarap severse o da kızıl kana tutkunmuş. Şeytanın oğluymuş, babasıyla onun ruhu üzerine kumar oynarken ona bile hile yapmış. Gian Battista Cibo'ya gelince bu da alay olsun diye günahsız adını almış. Bir Yahudi hekim onun uyuşuk damarlarına 3 delikanlının kanını aşılamış. Izotta'nın sevgilisi Sigismondo Malatesta da Rimini Bey'i de bunların arasındaydı. Rimini Bey'i Polisena'yı havluyla boğmuş, Estel'i Cinevra'ya zümrüt kadehten zehir içirtmiş, utanç verici bir tutku uğruna Hristiyanlar için bir kilise yaptırmış, ahali onu Tanrı'nın da insanın da düşmanı sayıp tahtadan benzerini yapmışlar. Roma'da yakmışlar. 6. Charles kardeşinin karısını öyle çılgıncasına severmiş ki deli olacağını ona bir cüzdanla önceden haber vermiş. Nitekim öyle olmuş, beyni hastalanmış, acayipleşmiş. Ancak aşk, ölüm, delilik resimleri bulunan Arap kartları gösterilince yatışıyormuş. Bir de Grifonetto Baglioni vardı. İşte mum gibi deri ceketiyle, mücevherli başlığıyla, kengel otunu andıran perçemleriyle orada duruyor. Astorre'yi yeni evlendiği karısıyla birlikte Simonetto'yu uşağıyla birlikte öldürmüş. Öyle yakışıklı adammış ki Periguay'da alanda can çekişirken ona diş bileyenler ağlamaktan kendilerini alamamışlar. Atlanta'da ona lanet okumuşken gene de bağışlamış. Hepsinin korkunç bir büyüleyici yanı vardı. Geceleri Dorian'ın rüyasına giriyorlar, gündüz de düşlerini alt üst ediyorlardı. Yeniden doğuş çağında tuhaf tuhaf zehirlenme yolları belirlemiş. Miğferle, meşaleyle zehirleme, işlemeli bir eldivenle, mücevherli bir yelpazeyle zehirleme, yaldızlı bir koku topağıyla zehirleme, kehribay bir zincirle zehirleme. Dorian Gray de bir kitapla zehirlenmişti. Kötülükleri ancak kendisinin güzellik kavramını gerçekleştirebileceği bir yol olarak görüyordu. Bölüm 12. Kasım'ın 9'uydu. 38. doğum gününden bir gün önce. Bunu sonradan sık sık hatırlamıştır. Saat 11'e doğru yürüye yürüye eve dönüyordu. Lord Henry'nin evinden geliyordu. Akşam yemeğini orada yemişti. O gece hava soğuk, sisli olduğu için ağır kürklere sarılmıştı. Grosvenor alanıyla Güney Audley Caddesi'nin köşesinde yanından bir adam geçti. Siste kurşuni kaputunun yakasını kaldırmış hızlı hızlı yürüyordu. Elinde çanta vardı. Dorian tanıdı onu. Basil Hallward'tı. Bir korkuya kapıldı. Neden kendi de bilmiyordu. Tanıdığını belli edecek bir davranışta bulunmadı. Evinden yana hızlı hızlı yürüdü. Basil de onu görmüştü. Dorian önce onun yaya kaldırımı üzerinde durduğunu duydu. Sonra arkasından seyirttiğini. Biraz sonra eli omzundaydı. Dorian, aman ne mutlu bana. Ta saat 9'dan beri senin kitaplıkta oturdum, bekledim. En sonunda uşağı acıdım, pek yorgundu. Beni uğurlarken ona da sen de git yat artık dedim. Gece yarısı treniyle Paris'e gidiyorum. Gitmeden önce seni görmeyi pek istemiştim. Yanımdan geçerken tanıdım seni. Daha doğrusu paltonu. Yalnız pek emin değildim. Sen beni tanımadın mı? Bu sistemi Basil'ciyim. Grosvenor alını bile tanıyamıyorum yahu. Benim ev şuralarda bir yerde olacak ama onu da bulabilecek miyim bilmem. Gidiyorsun demek. Bak buna çok üzüldüm. Sanki yıllar geçti seni görmeyeli çünkü. Neyse yakında dönersin değil mi? Yok, 6 ay İngiltere'den uzak kalacağım. Niyetim Paris'te bir yer tutup kapanmak. Kafamda büyük bir resim tasarlıyorum, onu bitirinceye dek. Yalnız kendimden söz edecek değildim sana. İşte senin evin kapısındayız. Biraz geleyim, sana anlatacaklarım var. Dorian Gray basamakları çıkıp kapıyı anahtarla açarken gevşek bir tavırla "Çok memnun olurum ama trenini kaçırmaz mısın?" dedi. Sokak lambasının ışığı sesi delmeye uğraşıyordu. Beyze saatine baktı. "Bol bol vaktim var," dedi. "Tren 12'yi çeyrek geçe. Saat daha 11. Doğrusunu istersen kulübe gidiyordum sana bakmaya. Yük için falan bekleyecek değilim. Ağır şeyleri önceden yolladım. Yanımda bir bu çanta var. Victoria istasyonuna 20 dakikada haydi haydi giderim." Dorian ona şöyle bir bakıp gülümsedi. "Kibar bir ressamın yol kılığına bak hele. Elinde körüklü çanta, arkasında da kaput. Gir içeri, yoksa hevesist olacak. Sonra sakın ciddi bir şey konuşma. Bugünlerde hiçbir şeyin ciddi yanı yok. Varsa bile olmamalı." Basil Hallward içeri girerken başını iki yana salladı. Dorian'ın arkasından kitaplar geçti. Önü açık geniş ocakta odunlar alev saçıyordu. Lambalar yanıyordu. Ufak bir katmalı masanın üzerinde ağzı açık Hollanda işi gümüş bir içki kabı duruyordu. Yanında da soda boşaltma şişeleriyle birkaç da kesme camdan geniş bardak. "Görüyorsun ya Dorian, senin uşak bana yabancılık çektirmedi. Her istediğimi verdi, senin o ucu altın yaldızı cigaralarından bile. Pek konuksever biri. Senin o eski Fransızdan daha çok hoşlandım ben bundan. Ha sahi ne oldu o Fransız?" Dorian omuzlarını kaldırdı. "Lady Radley'in hizmetçisiyle evlenip onu İngiliz terzisi diye Paris'e yerleştirdi sanırım. Anglomania, dipnot. Fransızca, İngiliz severlik. Orada pek modaymış şimdi. Şu Fransızlar ne deli şeyler, öyle değil mi? Neyse, biliyor musun, hiç de kötü bir uşak değildi. Hiç sevmezdim ama bir şikayetim de yoktu. İnsan sık sık acayip şeyler düşünür. Gerçekten bana çok bağlıydı. Giderken de pek üzülmüşe benziyordu. Bir konyak soda daha, yoksa ren şarabıyla maden suyu mu? Ben hep ondan içerim. İçerki odada olsa gerek." Ressam şapkasıyla kaputunu çıkarıp köşeye koyduğu çantasının üzerine atarken "Sağ ol, başka içmeyeceğim," dedi. "Şimdi ciddi konuşmak istiyorum senin azizim. Kaşlarını çapma öyle. İşi benim için daha da zorlaştırıyorsun." Dorian kendini bir divana atarak o küste haliyle "Ne var, ne olmuş?" diye haykırdı. "Umarım ki benimle ilgili değildir. Bu gece kendimden bıktım ben. Başka biri olmak isterdim." Basil Hallward o ağır derin sesiyle "Seninle ilgili," dedi. "Bunu da sana söylemek zorundayım. Topu topu yarım saatini alacağım." Dorian içini çekti, bir cigara yaktı. "Yarım saat," diye mırıldandı. "Çok bir şey istemiyorum senden Dorian. Saat senin iyiliğin için konuşuyorum, bunu da unutma. Bilmen de iyi olur bence. Londra'da senin için çok korkunç şeyler anlatıyorlar. Hiçbirini öğrenmek istemiyorum. Başkalarıyla ilgili dedikodulara bayılırım ama benimle ilgili dedikodular ilgilendirmez beni. Yeni bir yanı yoktur çünkü." "İlgilendirmeli Dorian. Her kibar bey adının iyiye çıkmasını ister. Senden aşağılık, düşük biri olarak laf edilsin istemezsin sanırım. Elbette ki toplum içinde iyi bir durumum var, servetim var falan. Gel gelelim, toplum içindeki iyi bir durumla servetle bitmez iş. Bak sana söyleyeyim. Bu söylenenlerin hiçbirine inanmıyorum ben. Daha doğrusu seni görünce inanamıyorum. Günah öyle bir şeydir ki adamın alnından okunur. Saklanamaz. Gizli kusurlar diye bir şeyden söz ederler. Yoktur öyle şey. Zavallı bir adamın kötü bir huyu varsa ağzının çizgilerinden, göz kapaklarından, ellerinin biçiminden bile belli olur. Geçen yıl biri geldi bana. Adını söylemeyeceğim ama tanırsın. Resmini yaptırmaya. Daha önce hiç görmemiştim. Söz edildiğini hiç duymamıştım. O günden beri çok duydum. Çok büyük bir para önerdi. Yanaşmadım. Parmaklarının biçiminde öyle bir şey vardı ki hiç beğenmedim. Şimdi biliyorum, yanılmamışım. Korkunç bir yaşayışı var. Sen ise Dorian, öyle saf, aydınlık, temiz bir yüzün, öylesine bozulmamış bir gençliğin var ki senin aleyhinde söylenen hiçbir şeye inanamam. Yalnız seni pek seyrek görüyorum, artık bana hiç gelmez oldun. Senden uzak kaldıkça, senin için söylenen o çirkin şeyleri de duydukça ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen bir kulüpten içeri girince Berwick Dükü gibi bir adam niçin kalkıp dışarı çıkıyor Dorian? Londralı kibar kişilerin birçoğu niçin sana hiç gelmiyor, seni evlerine çağırmıyorlar? Lord Stavey ile çok iyi ahbaptın. Geçen hafta yemekte rastladım. Konuşurken Dudley'deki sergiye verdiğim minyatürler dolayısıyla adın geçti. Stavely dudak büktü. Çok ince bir sanat zevki olabilir ama öyle bir iki temiz bir kızın tanıması, namuslu bir kadının bir odada birlikte oturması yakışık almaz, dedi. Senin arkadaşın olduğumu hatırlattım. Ne demek istiyorsunuz diye sordum. Söyledi. Herkesin yanında söyledi. Korkunç bir şeydi bu söylediği. Arkadaşların gençler için neden bu kadar uğursuz oluyor? Muhafız alayındaki o zavallı delikanlı kendini öldürdü. Sen onun çok yakın arkadaşıydın. Sir Harry Ashton adı lekelendiği için İngiltere'den kaçmak zorunda kaldı. Onunla içtiğiniz su ayrı gitmeyen arkadaştınız. Ya Adrian Singleton düştüğü korkunç duruma ne dersin? Ya Lord Kent'in tek oğlunun meslek hayatını mahvolması? Dün babasına rastladım. St. James Caddesi'nde. Utançtan, üzüntüden bitmişti. Ya şu genç pert dükü? Nasıl bir yaşayışa sürüklenmiş bulunuyor? Hangi kibar kişi onun arkadaşlık kurar artık? Dorian Gray dudağını dişleyerek sesinde derin bir hörgörüyle "Yeter Basil," dedi. "Bilmediğin şeylerden söz ediyorsun. Sen içeri girince Berwick niçin dışarı çıktı diye soruyorsun. O benimle ilgili bir şey bildiği için değil, ben onunla ilgili her şeyi bildiğim için. Damarlarında öyle bir kan varken defteri temiz olabilir mi? Harry Ashton'ı, pert dükünü bana soruyorsun. Birine kötü alışkanlıklarını, öbürüne hovardalıklarını ben mi öğrettim? Kentin deli oğlu karısını sokaklarda bulmuşsa bana ne? Adrian Singleton bir faturanın üzerine arkadaşının adını yazmışsa bana ne? Ben onun bekçisi miyim? İngiltere'de nasıl dedikodu çıkarırlar bilirim ben. Orta tabaka akşam yemeğinde tıka basa karınlarını doyururlarken sofra başında ahlak konusundaki ön yargılarını savunurlar. Kibar çevrelerle ilişkileri varmış gibi görünmek için de yüksek tabakanın ahlaksızlıkları dedikleri şeyleri aralarında fısıldaşıp dururlar. Kara çaldıkları kimseler için açık saçık sözler kullanırlar. Bizim burada bir adamın üstün bir durumu, biraz da kafası var mı? Ahalinin onu diline dolaması yeter. Peki namusluluk taslayan bu kimselerin kendilerini nasıl bir yaşayış sürerler? İkiyüzlülüğün doğduğu topraklarda yaşadığımızı unutuyorsun azizim. Basil Hallward, sorun bu değil Dorian diye bağırdı. İngiltere kötü bir yer. İngiliz toplumu berbat, bunu biliyorum. Senin iyi bir insan olmanı da işte bunun için istiyorum. İyi bir adam olamadın sen. Bir insanın arkadaşları üzerindeki etkilerine göre yargıya vurmakta hakkımız vardır. Öyle görünüyor ki senin arkadaşların bütün onur, iyi huyluluk, saflık düşüncelerini yitiriveriyorlar. Sen onlara hep sevip çılgınlığı aşıladın. Hepsi aşağılara yuvarlandılar. Sen sürükledin onları oraya. Evet, sen sürükledin onları. Öyleyken şimdi güldüğün gibi gülebiliyorsun. Dahası da var. Biliyorum Henry ile birbirinizden ayrılamıyorsunuz. Başka bir şey için değilse bile salt bunun için onun kız kardeşinin adını her kapıyı açan anahtar olarak kullanmamalısın. Dikkat et Basil, çok ileri gidiyorsun. Söyleyeceğim, sen de dinleyeceksin. Dinleyeceksin. Sen Lady Gwendolyn'la tanışıncaya dek ona kimse toz konduramazdı. Şimdi Londra'da bir tek kendini bilen kadın var mı ki parkta onunla birlikte araba gezintisine çıkabilsin? Çocuklarını bile onun yanında oturtmuyorlar yahu. Sonra daha başka şeyler de anlatıyorlar. Gün doğarken biçimsiz evlerden gizlice sıvıştığını, başka kılıklarla Londra'nın en aşağılık meyhanelerine girdiğini görmüşler. Bu söylentiler doğru mu? Doğru olabilir mi? İlk işittiğimde güldüm. Şimdi işittikçe ürpertiler geçiriyorum. Ya köydeki evine? Orada sürdüğün yaşayışa ne dersin? Senin için neler söylüyorlar bilmiyorsun Dorian. Sana öğüt verecek değilim demeyeceğim. Hatırlarım bir gün Harry öyle demişti. Akıl hocalığına kalkan herkes sözün başında sana öğüt verecek değilim der. Sonra da sözünü tutmazmış. Öğüt vermek istiyorum ben sana. Öyle bir yaşayış sürmelisin ki seni herkes saysın. Bunu istiyorum ben. İyi temiz bir adın olsun istiyorum. Düşüp kalktığın o korkunç insanlardan kurtulasın istiyorum. Omuz silkme böyle. Bu kadar boş verici olma. İnsanlar üzerinde yaman bir etkin var. İyi bir etki olsun. Bu kötü bir etki değil. İçli dışlı olduğun herkesin ahlakını bozuyormuşsun. Bir evden içeri girdin miydi? Oraya arkandan şu ya da bu bakımdan utanılacak bir şey geliyormuş. Öyle diyorlar. Öyle mi değil mi bilmiyorum. Nereden bilirim ki? Öyle diyorlar işte. Bana öyle şeyler anlattılar ki yalan denemez. Lord Gloucester Oxford'dayken benim en yakın arkadaşlarımdan biriydi. Geçenlerde bana bir mektup gösterdi. Karısı Melton'daki köşkünde tek başına ölürken yazmış. Ben ömrümde böyle korkunç bir itiraf görmedim. İçinde senin adın geçiyordu. Saçma dedim. Dorian'ı ben iyi tanırım. Böyle bir şey yapmaz dedim. Seni tanıyor muyum? Seni tanıyor muyum acaba? Bunun karşılığını vermeden önce senin ruhunu görmem gerek. Dorian Gray divandan birdenbire doğruldu. Korkudan kül gibi kesilmişti. Ruhumu mu görmen gerek diye aykırdı. Basil Hallward sesinde derin bir üzgünlükle ağır ağır evet dedi, ruhunu görmek. Ne var ki onu ancak Tanrı görebilir. Delikanlının dudaklarından acı bir alay kahkahası koptu. Sonra masadaki lambalardan birini kaparak kendi gözlerinle görebilirsin hem de bu gece dedi. Gel, senin kendi eserin, niye görmeyecekmişsin? Sonra da istersen bütün dünyaya yayarsın. Kimse inanmayacaktır. Sözüne inanırlarsa bundan dolayı beni daha da çok beğeneceklerdir. Çağımızı ben senden daha iyi tanırım. Sen bu konuda uzun uzun laflar edersen de. Gelsene, bozulma üzerine hayli konuştun. Şimdi karşı karşıya geleceksin. Ağzından çıkan her sözde çılgınca bir gurur var gibiydi. O çocuksu arsız haliyle ayağını yere vuruyordu. Gizini bir başkası da öğrenecek, bütün suçlarının kökü olan portreyi çizen yaptığının korkunç anısının yükünü ömrünün sonuna dek taşıyacak diye çılgın bir sevinç duyuyordu. Basil'e biraz daha yaklaşarak gözlerini onun sert bakışlı gözlerinin içine dikerek "Evet, ruhumu göstereceğim sana." dedi. "Senin yalnız Tanrı görebilir sandığın şeyi göreceksin." Basil de gözlerini onu dikerek baktı. ''Günaha giriyorsun Dorian'' diye haykırdı. ''Söyleme böyle şeyler. Korkunç sözler bunlar. Bir anlamları da yok.'' ''Dorian, öyle mi?'' dedi. Gene bir kahkaha attı. ''Bence öyle. Demin söylediklerime gelince senin iyiliğin için söyledim. Bilirsin sana çok bağlı bir arkadaşınımdır.'' ''Dokunma bana. Lafını tamamla.'' Ressamın yüzü birdenbire acıyla kıvrandı. Bir ara hiçbir şey söylemeden öyle durdu. Sonra korkunç bir acıma duygusuna kapıldı. ''Öyle ya, Dorian'ın yaşantısına karışmaya ne hakkı vardı?'' Çocukcağız söylenenlerin binde birini bile yapmış olsa kim bilir ne acı çekmişti. Basil kendini toparladı, ocağa doğru gitti, orada durdu. Buzağı andıran külleriyle içten içe püsküren alevleriyle yanan kütüklere gözlerini dikti. Delikanlı sert duru bir sesle "Bekliyorum Basil" dedi. Basil topukların üzerinde döndü. "Söyleyeceğim şu" diye haykırdı. "Sana kondurulan bu korkunç suçlara karşılık bir şey söylemelisin bana. Baştan sona hepsi yalan dersen inanırım. Yalan de Dorian, yalan de. Ne acı çekiyorum anlamıyor musun? Kötü bir insanım, ahlakım bozuldu, utanç duyulacak şeyler yaptım deme sakın bana ne olur." Dorian Gray gülümsedi. Dudaklarında karşısındakini hor görür gibi bir kıvrım belirmişti. Sakin bir tavırla gel yukarı Basil dedi. Günü gününe anı defteri tutuyorum. Bu defter de yazıldığı odadan hiç dışarı çıkmaz. Gelirsen sana gösteririm. İstiyorsan gelirim Dorian. Treni kaçırdım ama zararı yok. Yarın giderim. Yalnız bu gece bir şey okumamı isteme benden. Bütün istediğim sorduğuma senden açık bir karşılık almak. Yukarıda vereceğim sana bu karşılığı. Burada veremem. Uzun bir şey okumak zorunda da kalacak değilsin. Bölüm 13. Odadan çıktı, merdivenden yukarı çıkmaya başladı. Basil de onun hemen ardından geliyordu. Ağır ağır gidiyorlardı. İnsan geceleri hep öyle gider ya. Lamba duvarlara merdiveni acayip gölgeler seriyordu. Rüzgar çıkmış, pencereler tıkırdıyordu. Merdiven başına gelince Dorian lambayı yere bıraktı. Cebinden anahtarı çıkararak kilidin içinde çevirdi. Alçak bir sesle "Mutlaka öğrenmek istiyorsun öyle mi Basil?" diye sordu. "Evet." Dorian gülümseyerek "Bak buna sevindim" dedi. Sonra sesi biraz sertleşti. "Şu yeryüzünde benimle ilgili her şeyi öğrenmeye hakkı olan tek kişi sensin. Benim yaşantımda senin sandığından daha çok yerim var." Lambayı yerden alarak kapıyı açtı, içeri girdi. Yanlarından soğuk bir hava akımı geçti. Işık bir ara karaya yakın koyu turuncu bir alevle yerinden oynadı. Dorian lambayı masanın üzerine koyarken "Gir içeri, kapa kapıyı" dedi. Basil Hallward şaşkın şaşkın çevresine bakındı. O da yıllardan beri içinde kimse oturmamış gibiydi. Soluk bir felemenk duvar halısı, üzeri örtülü bir tablo, İtalyan işi eski bir sandık, hemen hemen boş bir kitaplık. Görünürde başka bir şey yoktu, bir de masayla iskemli. Dorian Gray ocağın tablası üzerinde duran yarısı kalmış bir mumu yakarken Basil her yanın toz içinde olduğunu gördü. Halıda delik deşikti. Bir fare sürüne sürüne duvardaki tahta kaplamanın ardına kaçtı. İçeride ıslak bir küf kokusu vardı. "Demek insanın ruhunu yalnız Tanrı görebilir sence öyle mi Basil? Çek şu örtüyü, benim ruhumu göreceksin." Bunları söyleyen seste soğuk, katı yürekli bir hava vardı. Basil kaşlarını çatarak "Çıldırmışsın sen Dorian, ya da şaka yapıyorsun" diye söylendi. "Delikanlı, çekmiyor musun örtüyü? Öyleyse ben çekeyim" dedi. Örtüyü tutup çekti, yere savurdu. Ressam odanın loşluğunda tablodan kendisine sırıtan o korkunç yüzü görünce bir çığlık attı. Bu yüzdeki bakışta öyle bir şey vardı ki içini bir iğrenme, bir tiksinti bürüdü. Olur şey değil. Dorian Gray'in yüzüydü ona bakan. Nasıl bir korkunçluksa bu, hayranlık uyandıran o güzelliği daha bütün bütün bozmamıştı. Seyrelen saçlarda gene birazcık altın tel, o şehvetli ağızda gene de biraz kızıllık vardı. Hamurlaşmış gözlerde eski mavi renklerinin güzelliğinden bir şeyler kalmış, kesme burun deliklerinden, hoş biçimli boynundan soylu kıvrımlar daha büsbütün silinmemişti. Evet, Dorian Gray'in kendisiydi bu ama kim yapmıştı bu resmi? Basil kendisinin fırça vuruşunu, kendi çizdiği çerçeveyi tanır gibi oluyordu. Aklına gelen düşünce korkunçtu, ürktü. Şamdanı aldı, kaldırıp resme doğru tuttu. Sol köşede açık kızıl boyayla uzun uzun harflerle yazılı kendi adı vardı. Kötü bir taklit, hınzırca alçakça bir alaydı bu. O böyle bir resim yapmış değildi. Gene de onun yaptığı resimdi bu. Tanıdı, kanı ateşken birden ağır bir buza çevrilir gibi oldu. Kendi yaptığı resim, bu da ne demekti, niye değişmişti? Döndü, hasta bir adamın bakışıyla Dorian'a baktı. Ağzı çarpıldı, dili kupkuru kesildi, tutulur gibi oldu. Elini alnından geçirdi, yapış yapış ter içindeydi. Delikanlı ocağın tablasına dayanmıştı. Sahnede büyük bir oyuncu oynarken oyuna dalanların yüzlerindeki o garip halle onu seyrediyordu. Bu yüzde ne gerçek bir üzgünlük vardı ne de gerçek bir sevinç. Seyircinin tutkusu vardı, gözlerinde de belli bir üstün gelme ışıltısı. Ceketinden çiçeği çıkarmış, kokluyor ya da koklar gibi yapıyordu. Basil Hallward en sonunda "Ne demek bu?" diye haykırdı. Sesi kendi kulağına bile pek cırlak, pek acayip gelmişti. Dorian Gray elindeki çiçeği ezerken "Bundan yıllarca önce ben daha çocukken" dedi, "benimle tanıştın, beni pohpohladın, güzelliğimle böbürlenmeyi öğrettin bana. Bir gün beni bir arkadaşına tanıttın, o da bana gençliğin ne yaman bir şey olduğunu anlattı. Sonra da sen güzelliğin ne yaman bir şey olduğunu ortaya koyan bu portreyi bitirdin. Bir ara bir çılgınlığa kapıldım. Şimdi bile bilmiyorum pişman mıyım değil miyim. Bir istekte bulundum. Belki de sen buna dua dersin." Basil, "Hatırlıyorum" dedi. "O peki hatırlıyorum. Hayır, olamaz. Bu oda rutubetli. Kanavaya küf işlemiş. Benim kullandığım boyaların içinde de biraz maden zehri vardır. Diyorum sana, olmaz öyle şey." Delikanlı pencereye doğru gidip alnını sisten donuklaşmış cama dayayarak "Nedir o olmayacak şey?" dedi. "Onu yok ettim demiştin sen bana. Yanılmışım, o beni yok etti. Benim yaptığım resim ha bu, inanamıyorum." Dorian Gray acı acı, "Ülkünü göremiyor musun sen bunda?" dedi. "Ülküm dediğin şeyde..." "Sen dedin ülküm diye." "Kötü, utanılacak bir şey yoktu onda. Sen benim için bir daha karşılaşmayacağın bir ülküydün. Bu ise bir canavarın yüzü, ruhumun yüzü. Amanın, neye tapınmışım ben, gözleri şeytan gözü." Dorian çırpınır gibi bir davranışla "Hepimizin içinde cennet de vardır, cehennem de Basil" diye haykırdı. Basil Hallward yeniden resme döndü, şöyle bir göz attı. "Vallahi doğruysa" diye bağırdı, "yaşantını bu hale getirdinse seni çekiştirenlerin düşündüklerinden de kötü olmuşsun demektir." Lambayı gene portreye doğru tuttu, gözden geçirdi. Resmin yüzeyi hiç bozulmamışa benziyordu, onun bıraktığı gibiydi. Görünüşe bakılırsa bozukluk, korkunçluk içeriden geliyordu. Bir iç yaşayışın yeniden canlanması üzerine günah cüzdanları resmi yavaş yavaş yiyordu. Beyze'nin eli titredi. Mum yuvasından yere düştü. Yanarken çatırdamaya başladı. Ressam üzerine ayağını bastı, söndürdü. Sonra kendini masanın yanındaki kalmış sandalyeye attı, ellerini yüzüne kapadı. Ah Dorian, nasıl bir ders bu, ne korkunç bir ders. Buna bir karşılık alamadı. Yalnız delikanlının pencerenin yanında hıçkırdığını duyuyordu. Yapma Dorian, yapma diye mırıldandı. Çocukluğumuzda ne öğretmişlerdi bize? Şeytana uydurma bizi, günahlarımızı bağışla, kötü huylarımızdan kurtar bizi derdik. Gel gene öyle diyelim. Kendini beğenmişliğinden dolayı ettiğin dua yerine geldi. Pişmanlığından dolayı edeceğin dua da yerine gelir. Sana çok aşırı tapındım. Bunun cezasını çekiyorum. Sen kendine çok aşırı tapındın, ikimiz de cezamızı gördük. Dorian Gray ağır ağır döndü. Yaşlarla buğulanmış gözlerle ona baktı. İş işten geçti artık Beyzir diye kekeledi. Hiçbir zaman iş işten geçmiş değildir Dorian. Gel diz çökelim. Bakalım aklımıza bir dua gelecek mi? Şöyle bir parça vardı değil mi? Günahlarınız kıpkızıl da olsa ben kar gibi apak yaparım. Bu sözler bana artık hiçbir şey demiyor. Sus, söyleme öyle. Yeterince günah işlemişsin. Şu kör olası şey nasıl yan yan bakıyor bize, görmüyor musun yahu? Dorian Gray resme şöyle bir göz attı. Birden içinde Beyzir'e karşı önüne geçilmez bir hınç duydu. Bu duyguyu ona portredeki yüz aşılamıştı. Şu sırıtan dudaklarıyla fısıldamıştı sanki. İçinde avlanan bir hayvanın çılgın öfkesi kaynadı. Masada oturan şu adama karşı ömründe kimseye duymadığı derin bir tiksinti duydu. Çılgın gibi çevresine bakındı. Karşısındaki yağlı boya sandığın üzerinde bir şey parıldıyordu. Gözlerini ona dikti. Biliyordu bunun ne olduğunu, bıçaktı. Birkaç gün önce ip kesmeye getirmiş, aşağı inerken almayı unutmuştu. Ağır ağır bıçağa doğru gitti, Basil'in yanından geçerek. Onun arkasına geçer geçmez bıçağı kaptı, topuklarının üzerinde döndü. Basil kalkacak gibi sandalyesinde şöyle bir kıpırdanır kıpırdanmaz da üzerine atıldı. Bıçağı kulağın arkasındaki büyük damara sapladı. Adamın başını masanın üzerinden devirip bir daha sapladı. Boğuk bir homurtu duyuldu, arkasından da kandan boğulanın korkunç sesi. Uzanan kollar küt parmaklı kaba ellerini sallayaraktan 3 kez titrek titrek oynadı. Öteki bıçağını 2 kez daha sapladı, adam kıpırdamadı bile. Yerde bir şey akmaya başladı, Dorian başını gene aşağı doğru bastıraraktan biraz daha bekledi. Sonra bıçağı masanın üzerine attı, kulak kabarttı. İplikleri çıkmış alının üzerine düşen damlaların tıp tıp sesinden başka bir şey duyulmuyordu. Kapıyı açtı, merdiven başına geldi. Evin içinde çıt çıkmıyordu. Kimsecikler yoktu. 1-2 dakika trabzandan aşağı eğilerek durdu. Karanlığın o kara kara kaynaşan kuyusuna baktı. Sonra cebinden anahtarı çıkardı, odaya döndü, kapıyı içeriden kapadı. O şey başı önde, sırtı kambur, kolları upuzun masanın üzerine uzanmış sandalyesinde oturuyordu gene. Boynundaki o çatal çatal kızıl yırtık olmasa, masanın üzerinde gittikçe genişleyen o pıhtılaşmış kara göl bulunmasa uyuyor denebilirdi. Bütün bu iş ne de çabuk oluvermişti. Dorian nedense pek sakindi. Camlı kapıya gitti, açtı, balkona çıktı. Rüzgar sesi dağıtmıştı. Gökyüzü kocaman bir tavusun kuyruğu gibiydi. Milyonlarca altın gözle yıldız yıldızdı. Aşağı baktı. Polis sessiz evlerin kapılarına fenerinin uzun ışınını tuta tuta dolaşıyordu. Köşede ağır ağır giden bir paytonun kızıl ışığı göründü, kayboldu. Bir kadın arkasındaki şal dalgalana dalgalana parmaklıkların yanı sıra sendeliğe sendeliğe ağır ağır gidiyordu. İkide bir de dönüp arkasına bakıyordu. Bir ara boğuk bir sesle türkü söylemeye başladı. Polis onun yanına geldi, bir şey söyledi. Kadın bir kahkaha ataraktan sarsak sarsak yürüyüp gitti. Alanı acı bir rüzgar kasıp kavuruyordu. Hava gazı lambaları titreşiyor, mavileşiyordu. Yapraksız ağaçlar da o kara kara demirden dallarını sağa sola sallıyordu. Dorian titriyordu. İçeri girdi, balkon kapısını kapadı. Oda kapısına gelince anahtarı çevirdi, kapıyı açtı. Öldürülen adama bakmadı bile. Ona öyle geliyordu ki bütün bu işin gizi ortaya çıkan durum üzerinde düşünmemekteydi. Bütün felaketine yol açan o uğursuz portreyi yapan arkadaşı yaşantısından çekilip gitmişti. Bu yeterdi. Sonra aklına lamba geldi. Fas işi güzel bir lambaydı bu. Donuk gümüşten yapılmış, üzerine karartılmış çelikten kalkmalarla girişik bezeme işlenmiş kaba firuze taşları oturtulmuştu. Belki de uşak lambanın ortadan kayboluşuna şaşar, bir takım sorular açılırdı. Bir ara duraladı, sonra geri dönüp içeri girdi. Masanın üzerinden lambayı aldı. Elinde değildi, o ölü şeyi de gördü. Ne de kımıldamadan duruyordu. O uzun uzun eller ne de korkunç bir aklıktaydı. Korkunç bir mumya gibiydi. Çıkıp kapıyı kilitledi, usulca merdivenden aşağı süzüldü. Tahtalar gıcırdıyordu, acıdan haykırır gibi. Dorian birkaç kez durdu, bekledi. Hayır, kimse yoktu, ayaklarının sesiydi işittikleri. Kitaplığa gelince köşedeki çantayla kaputu gördü. Bunları bir yere saklamalıydı. Kaplamanın içindeki gizli dolabı açtı. Kıyafet değiştirirken giydiği o acayip giysilerini burada saklardı. Onları da oraya koydu, sonradan alır yakardı. Saatini çıkarıp baktı, 2:20 vardı. Oturdu, düşünmeye başladı. İngiltere'de her yıl neredeyse her ay biri yaptıklarından dolayı boğularak öldürülüyordu. Ortalıkta bir adam öldürme çılgınlığıdır gidiyordu. Kıpkızıl bir yıldız dünyaya yaklaşmıştı da ondan. Kendisini suçlayabilecek ne gibi bir kanıt vardı ki ortada? Basil Hallward 11'de Dorian Gray'in evinden çıkmıştı. Sonradan Dorian'la birlikte yeniden geldiğini kimse görmemişti. Uşakların çoğu Shelby Royal'deydi. Evdeki uşak da o sırada çoktan yatmıştı. Paris. Evet, Basil Paris'e gitmişti. Karar verdiği gibi gece yarısı treniyle. Kimseye pek açılmayan, tuhaf huyları olan bir adamdı o. Ancak aylardan sonra bir kuşku uyanabilirdi. Aylardan sonra. O zamana dek de bol bol her şey yoluna konulabilirdi. Birden aklına bir şey geldi. Kürkünü şapkasını giydi, sofaya çıktı. Orada durdu, dışarıdaki polisin o ağır ayak seslerini dinledi. Fenerinin pencereye vuruşunu gördü. Soluğunu tutarak bekledi. Biraz sonra kapıyı açtı, usulca dışarı çıktı. Kapıyı yavaşça çekip kapadı. Sonra çıngırağı çaldı. 5 dakika kadar sonra uşağı yarı giyinik uykulu uykulu göründü. Dorian içeri girerken, "Kusura bakma, seni uyandırmak zorunda kaldım Francis," dedi. "Anahtarımı unutmuşum da saat kaç?" Adam duvardaki saate bakıp gözlerini kırpıştıraraktan 2:10 var efendim," dedi. 2:10 mu var? Ne kadar geç olmuş. Yarın beni 9'da uyandıracaksın, işim var." "Hay hay efendim. Bu akşam gelen oldu mu?" "Bay Howard geldi efendim. 11'e kadar oturdu, sonra gitti. Trene yetişecekmiş." "Oo, üzüldüm göremediğime. Mektup falan bıraktı mı benim için?" "Hayır efendim. Yalnız kulüpte bulamazsam Paris'ten yazarım," dedi. "Peki Francis, unutma, 9'da uyandıracaksın." "Unutmam efendim." Uşak ayağında terlikler adımlarını sürüye sürüye aralıktan geçip gitti. Dorian Gray şapkasıyla paltosunu masanın üzerine attı, kitaplığa geçti. Bir çeyrek dudağını dişleyerekten odada bir aşağı bir yukarı dolaştı. Düşündü, durdu. Sonra rafların birinden İngiltere yıllığını aldı. Yapraklarını çevirmeye başladı. Alan Chapel, Hertford Caddesi 152 Mayfair. Tamam, aradığı adam buydu işte. Bölüm 14. Ertesi sabah 9'da uşak elinde tepsi, tepsinin üzerinde bir fincan kakao odaya geldi, kepenkleri açtı. Dorian sağına yatmış, bir elini yastığın altına sokmuş, mışıl mışıl uyuyordu. Oyundan ya da ders çalışmaktan yorulmuş bir çocuğu andırıyordu. Adam onu omzundan 2 kez sarstı da ancak öyle uyandırabildi. Dorian gözlerini açarken dudaklarında hafif bir gülümseme belirdi. Sanki tatlı bir rüyaya dalmış gibi. Hayır, o gece hiç rüya görmemişti. Uykusunu ne hoş bir düş tedirgin etmişti, ne de acı bir düş. Ne var ki gençler ortada bir şey yokken de gülümserler. Onların başlıca sevimliliklerinden biri de budur. Öbür yanına döndü, dirseğine dayanarak kakaosunu yudumlamaya başladı. Yumuşacık Kasım güneşi odadan içeri süzülüyordu. Gök pırıl pırıl yanıyordu. Havada tatlı bir sıcaklık vardı. Bir Mayıs sabahıydı sanki. O gece olup bitenler kan lekeli sessiz adımlarla yavaş yavaş beyninden içeri süzüldüler. Korkunç bir belirginlikle yeniden canlandılar. Çektiklerini hatırlayınca gözlerini kırpıştırdı. Basil Hallward'ı sandalyesinde otururken öldürmeye kendisini sürükleyen o acayip tiksintiyi bir ara yeniden duydu. Üzerine bir çılgınlık basarak buz kesti. Ölü adam işte orada oturuyordu gene. Yalnız bu sefer güneş ışığında. Ne korkunç şeydi bu. Bu gibi çirkin şeyler karanlığa yakışırdı, aydınlığa değil. Yaptıkları üzerinde düşünecek olursa ya hasta olacak ya da çıldıracakmış gibi geldi. Öyle günahlar vardı ki işlenmesinden çok düşünülmesi insanı büyülerdi. İnsanın benliğini tutkulardan daha çok okşayan, ruha daha canlı bir sevinç duygusu, tutkuların duygularımıza verdiği, verebileceği herhangi bir sevinçten daha büyük bir sevinç duygusu veren tuhaf utkulardı bunlar. Gergelerim onlardan biri değildi bu. Kafamızdan söküp atmamız, afyonla uyutmamız, bizi boğmaması için bizim onu boğmamız gereken bir şeydi. Saat 3:30 çalınca elini alnından geçirdi. Sonra telaşla kalktı. Her zamankinden daha büyük bir titizlikle giyindi. Bu arada boyun bağını, atkı iğnesini hayli güçlükle seçebildi. Yüzüklerini de birkaç kez değiştirdi. Kahvaltıda da hayli vakit geçirdi. Çeşitli yiyeceklerden birer lokma aldı, tadına baktı. Şerbi'deki uşaklara yaptırmayı düşündüğü yeni bir örnek giysi üzerine uşağıyla konuştu. Gelen mektupları gözden geçirdi. Mektuplardan kimine güldü. 3 tanesi pek canını sıktı. Birini birkaç kez okudu, sonra yüzünde hafif bir can sıkıntısı belirerek yırtıp attı. Lord Henry'nin bir gün dediği gibi, şu korkunç şey bir kadının hatırlanması. Kahvesini içtikten sonra ağzını peçeteyle ağır ağır sildi. Uşağına "bekle" diye işaret etti. Masasına geçip 2 mektup yazdı. Birini cebine koydu, öbürünü uşağına verdi. "Bunu Hertford Caddesi 152 numaraya götür Francis. Bay Chamber burada değilse adresini al." Yalnız kalır kalmaz bir cigara yaktı. Bir kağıdın üzerine resimler çizmeye koyuldu. Önce çiçekler çizdi, sonra ev falan. Daha sonra da insan yüzleri. Birden gözüne çarptı. Çizdiği bütün yüzlerde Basil Hallward'a garip bir benzerlik vardı. Kaşlarını çattı. Kalkıp kitaplığa gitti. Geliş güzel bir kitap aldı. Kafasına koymuştu. Olup bitenleri düşünmesi kesin olarak zorunlu hale gelinceye dek hiç düşünmeyecekti. Divana uzanınca kitabın başlığına baktı. Gauter'in Mineler Sedefleri'ydi bu. Jacquemart'in şimşir oyma resimleriyle Carpentier'in Japon kağıdı baskısı. Cildi limon sarısı derindendi. Üzerine yaldızla kafe şişi işlenmiş, benek benek narlar kondurulmuştu. Adrian Singleton vermişti bunu ona. Sayfaları karıştırırken Lecanier'ın elini anlatan şiir gözüne ilişti. Dipnot: İşkenceden daha iyice yıkanmamış bir el, orman perilerinin parmaklarını andıran parmaklar. Lecanier ordudan kaçmış, birçok adam öldürmüş bir hayduttu. 37 yaşında idam edildi. Mahkemeye meydan okuması, idam edilmeden bir gün öncesine dek anılarını yazıp bitirmesi ona romantik çevrelerde ün kazandırmıştır. Kendisinin ince uzun apak parmaklarına baktı. Elinde olmadan hafifçe ürperdi. Sayfaları çevirdi çevirdi. Venedik üzerine yazılmış şu güzel dörtlüklere gelinceye dek. Bir ses ki yükseliyor, titriyor uzun uzun. Göğsünden tane tane inciler akaraktan. Adria denizinin tanrıçası Venüs'ün pembe beyaz vücudu süzülüyor sulardan. Suların maviliği üzerinde kubbeler izleyip de tertemiz çizgili bir cümleyi şişerek yüz yuvarlak oluyor birer birer. Aşktan bir iş çekişle kabaran boyun gibi. Kayık yanaştı, sular ürperdi derin derin. Halatını atarak bağladı bir direğe. Beni bıraktı orada pembe yüzlü bir evin karşısında bir mermer merdivenin üstüne. Ne güzel bir şiirdi bu. İnsan okudukça perdeleri sularda yüzen gümüş burunlu kara bir gondolda oturmuş o pembeli incili kentin yemyeşil su yollarında süzülür gibi oluyordu. Dizeler bile ona kıyıya doğru ilerlerken yanında geçilen o firuze mavisi dümdüz çizgiler gibi görünüyordu. Birdenbire fışkıran renkler ona uzun arı kovanı kubbeli çan kulesinin çevresinde uçuşan ya da tozlu loş kemerlerin arasında salına salına dolaşan zümrüt yeşiliyle alkım renkli kuşları hatırlatıyordu. Gözlerini yarı kapayarak arkasına yaslandı, kendi kendine birkaç kez mırıldandı. Pembe yüzlü bir evin karşısında bir mermer merdivenin üstüne. Bütün Venedik bu iki dizedeydi. Orada geçirdiği güz günlerini aklını başından alıp kendisini pek zevkli çılgınlıklara sürükleyen o bulunmaz aşkı hatırlıyordu. Her yerde aşk vardı. Yalnız Oxford gibi Venedik'te aşkın çerçevesini yitirmemişti. Gerçek bir romantik içinde çerçeve demek her şey demekti. Değilse bile ona yakın. Uzun bir süre Basil de onunla birlikte hele Tintoretto'nun tablolarına deli olmuştu. Zavallı Basil, ne korkunç bir ölümdü onunki. İçini çekti. Kitabı gene aldı, unutmaya çalıştı. İzmir'deki o küçük kahveden, hacıların oturmuş tesbih çektikleri, sarıklı tüccarların nargilelerini çekerekten, birbirleriyle ağır ağır konuştukları o kahveden, içeri girip çıkan serçeleri okudu. Paris'teki Concorde alanında, güneşsiz sürgününde, tek başına kalmış güneşe kayadan gözyaşları döken, sıcacık nülüferlerle kaplı Nil'e dönmek için can atan dikili taşı okudu. Nil'de sfenksler, gül pembe leylekler, pençeleri yaldızlı akbabalar, buğu tüten yeşil çamurlar üzerinde sürünen ufacık ufacık zümrüt gözlü timsahlar vardı. Öpüş izleriyle dolu mermerden çalgı sesleri çıkararak o acayip heykeli anlatan şiir üzerinde düşünmeye koyuldu. Guiter bu heykeli tok bir kadın sesine benzetir. Lavro'nun kızı Somaki, mermer odasında uzanmış yatan şu sevimli canavarı. Sonra kitap elinden düştü. Dorian sinirlendi, korkunç bir telaşa kapıldı. Ya Alan Chapman İngiltere'de değilse? Dönüp gelinceye dek günler geçecekti. Belki de gelmek istemeyecekti. O zaman ne yapacaktı? Her dakikanın büyük önemi vardı. Bir vakitler 5 yıl önce çok iyi arkadaştılar. İçtikleri su ayrı gitmeyen iki arkadaş. Derken aralarındaki içli dışlılık birden sona ermişti. Şimdi kalabalıkta karşılaşınca yalnız Dorian Gray gülümsüyordu. Alan Chapman hiç gülümsemiyordu. Çok akıllı bir delikanlıydı. Gözle görülür sanatlardan pek anlamasa da şiirin güzelliğinden biraz anlıyorsa bunu da Dorian'dan elde etmişti. Onun kafa bakımından tutkusu bilime karşıydı. Cambridge'deyken vaktini pek çoğunu laboratuvarda çalışmakla geçirmişti. Sınıfının tabiat bilgisi yarışmalarında da iyi dereceler almıştı. Şimdi bile kendini kimya incelemelerine vermişti. Bir de laboratuvarı vardı. Annesinin canını sıkıyorsa da bunu aldırmıyor, bütün gün oraya kapanıyordu. Annesinin en büyük emeli onu parlamento üyesi olarak görmekti. Kimyager ise ona göre reçete üzerine ilaç yapan adamdı. Yalnız Alan Chapman müzikte de çok iyiydi. Kemanını da piyanosunu da kendi zevk için çalanların çoğundan daha iyi çalardı. Dorian Gray ile onu bir araya getiren de gerçekte müzik olmuştu. Müzik bir de Dorian'daki o anlatılamaz çekicilik. Dorian bu çekiciliğini istediği zaman kullanabiliyor gibiydi. Yalnız çoğu zaman kendi de farkında olmadan. Lady Berkshire'ın evinde Rubinstein'in orada piyano çaldığı gece tanışmışlardı. Ondan sonra da ne zaman güzel bir eser oynanıyorsa operaya birlikte gider olmuşlardı. Bu yakın arkadaşlıkları 1,5 yıl sürdü. Campbell hep ya Shelby Royal'deydi ya da Grosvenor alanındaki evde. Birçokları için olduğu gibi Campbell için de Dorian Gray güzel büyüleyici olarak ne varsa hepsiydi. Aralarında kavga mı çıkmıştı kimse bilmiyordu. Birdenbire göze çarpmaya başladı. Karşılaştıkları vakit hemen hemen hiç konuşmuyorlardı. Bir eğlentide Dorian'da bulunuyorsa Campbell erkenden kaçmaya bakıyordu. Pek de değişmişti. Kimi vakit üzerine tuhaf bir durgunluk geliyordu. Neredeyse müzikten hoşlanmaz gibiydi. Kendi de hiç çalmıyordu. Çalmasını istedikleri zaman ileri sürdüğü mazereti şuydu. Kendini bilime öylesine vermiş ki keman piyano çalışacak vakti olmuyormuş. Besbelli ki yalan da değildi. Derin bilimle her gün biraz daha ilgilenir gibiydi. Bilim dergilerinde bir takım meraklı deneyler dolayısıyla birkaç kez adı geçti. İşte Dorian Gray'in beklediği adam buydu. Saniyede bir duvardaki saate bakıyordu. Dakikalar geçtikçe de tedirgin oluyordu. En sonunda kalktı, odanın içinde bir aşağı bir yukarı dolaşmaya başladı. Kafese kapatılmış güzel bir yaratığı andırıyordu. Uzun uzun adımlarla gidip geliyordu. Elleri buz kesmişti. Bekleme dayanılmaz bir hale geldi. Zaman ayakları kurşundanmış gibi sürüne sürüne geçiyordu. O ise korkunç rüzgarlarla bir uçurumun kapkara ağzının sivri kayalarla dolu ucuna sürüklenir gibiydi. Orada kendisini ne bekliyordu biliyordu. Görüyordu bile. Ürpertiler geçirerek terden ıslanmış ellerini ateş gibi yanan göz kapaklarının üzerine bastırıyordu. Beynini görmeden yoksun etmek, göz bebeklerini yeniden çukurlarına sokmak ister gibi. Boşuna. Beynin kendi yiyecekleri vardı. Bunlarla beslenip semiriyordu. Düş gücü de korkudan azıtınca canlı bir şeyin acıdan kıvranması gibi ezilip bükülüyor, bozuk bir kukla gibi oynuyor, kımıldayan maskeler arasından sırıtıyordu. Derken birdenbire zaman durdu. Evet, şu ağır ağır soluk alan o kör şey artık sürüne sürüne de geçmez olmuştu. Zaman ölünce de korkunç düşünceler fırlayıp ileri atıldılar. Zamanın mezarından korkunç bir gelecek çıkardılar, ona gösterdiler. Dorian baktı. Öyle korkunç bir şeydi ki taş kesildi. En sonunda kapı açıldı, uşak girdi. Dorian ışıl ışıl yanan gözlerini ona doğru çevirdi. Adam, Bay Campbell efendim dedi. Dorian'ın kavrulup çatlamış dudaklarından rahat bir soluk fışkırdı. Yanaklarına yeniden renk geldi. Hemen gelsin buraya Francis. Yeniden kendine gelmişti, bunu kendisi de biliyordu. O korkak hali geçmişti. Adam eğilerek çekildi. Biraz sonra da Ellen Campbell içeri girdi. Pek sert bir hali vardı, benzi de oldukça solgundu. Kömür karası saçının kara kara kaşlarının yanında bu solukluk daha da göze çarpıyordu. Alan, eksik olma, geldin sağ ol. Aaron Campbell evinden içeri bir daha adım atmamak niyetindeydim ama Gray, ölüm kalım sorunu diye yazmışsın dedi. Sesi sertti, soğuktu. Ağır ağır düşüne düşüne konuşuyordu. Gözlerini Dorian'a dikmiş araştırır gibi bakıyordu. Elleri astragan ceketinin ceplerindeydi. Nasıl sevinçle karşılandığını farkında değil gibi bir hali vardı. Evet, bir ölüm kalım sorunu Alan. Hem de yalnız bir kişi için değil, otur. Aaron Campbell masanın yanındaki iskemlelerden birine oturdu. Dorian da onun karşısına. Göz göze geldiler. Dorian'ın gözlerinde acıma vardı. Biliyordu ki yapmak üzere olduğu pek korkunç bir şeydi. Bir ara gergin bir sessizlikle geçti. Sonra Dorian öne doğru uzandı. Pek sakin bir tavırla söyleyeceği her sözünün karşısındaki üzerinde doğuracağı etkiyi de gözleyerek Alan dedi. Bu evin en üst katında kilitli bir odada, benden başka kimsenin giremeyeceği bir odada masada bir ölü oturuyor. Öleli 10 saat oldu. Kımıldanma, bana da öyle bakma. Adam kim, ne diye öldü, nasıl öldü, bunlar seni ilgilendirmez. Senin yapacağın şu: